Ayrım 12.
Genellikle her iki tarafın da dostu olduğumdan birçok boşanma davasında tanıklık ettim. Kendi sıramın gelmesini beklerken öteki davalarda olup bitenleri seyrettim. En çok dikkatimi çeken erkek yargıçların her zaman kadınlardan yana çıkmalarıydı. Erkek ne kadar istemezse de ben kusurlarımdan kurtulacağım, ben karımı seviyorum diye ne kadar çırpınsa da kadın boşanmak isteyince birkaç celsede şıp diye boşanıveriyor. Gel gelelim erkek boşanmak istiyor da kadın istemiyorsa dava bir türlü sonuçlanmıyor. Sonunda boşanabilen erkek kimi zaman ekonomik durumuna uymayan büyük nafakalar vermeye zorlanıyor. Kadının nafaka hakkı öyle kutsal sayılıyor ki yargıçlar bu haktan yararlanmak istemeyen kadınlara kuşkuyla bakıyorlar. Kendim boşanırken bunu anlamıştım. Avukatım Mehmet Ali Aybar nafaka davası açmayacağımızı bildirmiş. Yargıç, nasıl olur, iki çocuk var, biri 4 biri 9 yaşında demiş. Mehmet Ali de nafaka talep etmenin müvekkilinin ilkelerine aykırı olduğunu açıklamış. Bunun üzerine yargıç, bakın ne aslan kadın, çocuklarının geçimini kendi sağlayacak diye düşünerek beni beğeneceğini, avukatıma kötü kötü bakmış, dudak bükmüş, ha anladım o da sizin gibi demiş. Yani o da sizin gibi komünist demek istemiş. Annemi anlatırken anaerkil aile, feminizm, boşanma gibi başka konulara daldım gene. Kafamın bir mantık silsilesini izleyerek akıllı uslu bir biçimde ilerlemesi gerekirdi. Ama ne yazık ki çağrışımlara kapılarak o mantık silsilesinden uzaklaşıyorum ikide birde. Neyse şimdi esas konuma geri döneceğim. Önce babalarımı, çünkü benim iki babam oldu, sonra da çocukluğumu ve gençliğimi anlatacağım. 32 yaşında ölen biyolojik babam Tahsin Nahit'i hiç tanımıyorum. O aklıma geldikçe delikanlı babam derim kendi kendime ve şimdi o yaşta bir torunum olabileceğini düşünürüm. Babamın neden bu kadar gençken öldüğü çocukluğumda bana söylenmemişti. Annem de sevgili nenem de bu acı olaydan söz etmek istemiyorlar, birkaç gün içinde öldü işte diyerek sorularımı geçiştiriyorlardı. Ben de yaşından büyük romanlar okuyan bir çocuk olarak babamın kendini öldürdüğü kanısına vardım ve bu durumlar kalıtımsal olduğundan günün birinde ben de intihar edebileceğimi düşündüm. Ancak 12 yaşıma doğru babamın hangi hastalıktan öldüğünü öğrendim. Bir yakınımızın başına gelen bir felaket üzerine boğazım sıkılıyormuş, nefes alamıyormuşum gibi bir sıkıntı duydum. Annem sokakta olduğu için bunu üvey babama söyledim. Falih Rıfkı büyük bir telaşa kapıldı. Hemen bir taksi çağırdı. Ünlü kulak burun boğaz uzmanı Doktor Taptas'a götürüldüm. Falih Rıfkı polimiyozit gibi bir tıp terimi kullanarak bu çocuğun babasının hastalığı da böyle başlamıştı dedi. Meğer babamın boğaz kasları sıkışmış ve bu yüzden çifte plörezi olarak birkaç gün içinde ölüvermiş. Şimdi ise bu hastalığın tedavisi çok kolaymış. Bir tek enjeksiyonla sıkışan kaslar gevşetiliyormuş. Babamın şiirlerini okuyunca fena halde bozuldum. Adalar şairi diye bilinen Tahsin Nahit hiç de iyi bir şair değil. Ama ne yapsın ki zavallı delikanlı? İnsan Türk şiirinin en berbat grubuna yani fecaatiye bağlanınca kötü şairliğe mahkumdur nasıl olsa. Tiyatro alanında yaptıkları çok daha olumlu sayılabilir. Rahibe, Bir Çiçek, İki Böcek adı altında Fransız oyunlarını adapte etmiş. Çocukluğumda bunlar ve başka oyunları hala sahneye konulur, hatta bana telif ücret verilirdi. İlk oyunu Jön Türk'ü 22 yaşındayken 25 yaşındaki Ruhsan Nevvare Hanım'la yazmış. Jön Türk'ü Mamak Efendi 1908'de sahneye koymuş. Müfit Ratip bundan önce yazılanlar tiyatro sanatına aykırı düştüğü ve sadece okunmak üzere yazıldığı için Jön Türk'ü Türkiye'de ilk gerçek tiyatro oyunu saymış. Delikanlı babamın daha uzun yaşasaydı iyi bir şair olabileceğine pek inanmıyorum ama iyi bir oyun yazarı olurdu belki. Babam yönetim kurulu üyesi olduğu Darül Bedahiye yani şehir tiyatrosuna gelmesi için ünlü Antonia ile yazışmış. Birkaç mektubunun müsveddelerini okuyunca şaşırdım kaldım. Çünkü ancak çok iyi eğitim görmüş bir Fransız böyle bir ustalıkla kullanabilir o dili. Demek ki Tahsin Nahit'in mezun olduğu Galatasaray Lisesi eskiden bu düzeyde bir Fransızca öğretiyordu Türk çocuklarına. Çok okuduğu için babamın Fransızcası öteki mezunlarınkinden daha iyiydi belki de. Saray çevrelerinde de bunu duymuş olacaklar ki sultanın çocuklarına Fransızca ders vermesi istenmiş. Ama vaktinden önce cumhuriyetçi olduğu için o sırada büyük bir onur sayılan bu görevi kabul etmemiş. Hiçbir işte çalışmamış zaten. Oğlunun mesleği sorulduğunda dedem, oğlum rantiye efendim rantı da ben dermiş. Edebiyat sözlüklerinde buna pek değinilmez ama babam mektebi hukuktan yani hukuk fakültesinden de mezun olmuş. Tenekeden uzun bir borunun içindeki diploması evimin yük odasının bir köşesinde hala durur. Gel gelelim yüksek tahsil yapması kendi marifetinden çok annemin marifeti. Babamın Çerkez büyükannesi bakmış ki torunu 7 yıldır mektebi hukuku bir türlü bitiremiyor. Annemi çağırıp kızım eğer bizim haylaz oğlan o diplomayı alırsa ikinizi Paris'e göndereceğim. Hem de bir yıl kalabilirsiniz orada demiş. Bunun üzerine annem babamı bir süre eve kapatmış. Karşısına oturup onunla birlikte hukuk okumuş. Babam diplomasını alınca da Paris'e gitmişler. Annem de tiyatro meraklısı olduğundan her gece tiyatro seyretmişler. Ne gariptir ki bu hiç tanımadığım babama tıpkı ama tıpkı benziyormuşum. Garip diyorum çünkü benzemeler sadece genetik değil, biraz da mimiktir. Yani bir çocuk annesini babasını taklit eder. Kendilerine evlat edinen kadınlarla erkeklere benzeyen çocuklar da vardır. Birçok özelliğimi, örneğin edebiyata ve tiyatroya tutkumu babamdan aldığım kesin. Ama fiziksel görüntümü de ondan almışım. Yüzümle, gülüşümle, el kol hareketlerimle tıpkı onun gibiymişim. Bütün aile söylerdi bunu. Ben 13-14 yaşlarındayken ölen babaannem bana bakar bakar usul usul ağlardı. Belki de bu yüzden çok seyrek olarak ancak bayramdan bayrama birisini gönderip beni Haydarpaşa çayırına bitişik evine getirtirdi. Kendi ördüğü küçük bir ipek kesede biriktirdiği 25 kuruşları bana verirdi. Çok büyük olduklarından halk arasında manda gözü denilirdi bu badem paralara. Ben o keseyi alır almaz Haydarpaşa çayırında kurulan bayram yerine koşar, hepsini harcardım. Her zaman tehlikeli oyunlardan hoşlandığım için en sevdiğim eğlence havada kaymaktı. Bayram yerinin bir ucundan öteki ucuna havada bir tel geriliydi. Telin bir ucunda makaralı küçük bir trapez gibi bir şey vardı. Yüksekçe bir yere çıkar, o trapezi iki elinizle sıkı sıkı tutardınız. Arkanızdan ittiler mi uçarcasına telin öteki ucundaki yere varırdınız. Bu uçuş sırasında birçok kişi düşüp yaralandığı, hatta ölenler bile olduğu için havada kaymak yasaklandı daha sonraları. Bisiklete binmesini bilmediğim halde bisiklet de kiralardım bayram yerinde. Ben bisikleti aptal aptal iterken askeri köle lisesinin üniformasını giyen bir ağabey durumu gördü. Ben sana öğreteyim dedi ve sadece iki öğüt vererek önüne bakma uzağa bak, sağa düşer gibi olunca gidonu sola çevir, sola düşer gibi olunca sağa çevir diyerek 10 dakikada bisiklete binmesini bana öğretti. Kendisinden bir şey istemeyen 9 yaşında bir kız çocuğuna yardım eden o kuleliyi hep gülümseyerek anımsarım. Ama gene bisikletle ilgili başka bir kuleli var ki onu düşündükçe de çok tedirgin olurum. 40 yaşındaydım o ikinci kuleliyle karşılaştığımda. Yazları oturduğumuz Vaniköy'de manav olmadığından Çengelköy'den meyve ve sebze almaya bisikletle giderdim. Kuleli Lisesi'nin önünden geçerken oğlum yaşında üniformalı bir öğrenci "İnşallah düşersin de kafan patlar geberirsin" dedi. Eğer fazlasıyla süslü püslü, yüzü boyalı, bacaklarını gösteren açık saçık bir eteklik giymiş çok tahrik edici bir hatun olsaydım bile bu gencecik çocuğun tepkisini gene de çirkin bulurdum. Ama boyalı filan değildim. Üstümde eski bir pantolonla eski bir kazak vardı. Öyle fena oldum ki hemen bisikletten indim. Çocuğa yaklaştım yumuşak bir sesle. "Oğlum ben sana ne yaptım? Neden böyle şeyler söylüyorsun?" diye sordum. Çocuk kin dolu gözlerini bana dikti, sustu. Hiç öfkelenmeden gene ısrar ettim. Bu kinin nedenini illa anlamak istiyordum. Ama çocuk susuyordu. 40 yıl sonra bile garip bir üzüntüye kapılırım bu nedenini bilmediğim nefret aklıma geldikçe. Neyse kuleliler ve bisiklet konusuna değinmeden önce tıpkı benim gibi bisiklete binmekten hoşlanan babama benzeyişimden söz ediyordum. Bu benzeyişten ötürü başıma garip şeyler geldi gençliğimde. Yaşlı ve çok zarif beyler yolumu kesip Nahit Tahsin'in nesi olduğumu sordular. Asistanlığımda mümeyyiz olarak gittiğim sınav yapılan bir odaya girince yaşlı bir Fransızca okutmanı bir hortlak görmüşçesine irkildi. Gözlerini bir eliyle kapattı, sonra elini çekti, gene bana baktı ve Tahsin Nahit'in nesi olduğumu sordu. Meğer babamın sınıf arkadaşıymış Galatasaray'da. Babama benzememden ötürü başıma gelenlerin en garibini onun öldüğü yaştayken yani 32 yaşındayken yaşadım. Vapurla Marsilya'dan İstanbul'a dönüyorum. ünlü deli doktoru Masar Osman aynı vapurdaydı. Onu çok iyi tanırdım çünkü haftada bir gün Bakırköy'deki bütün ilginç delileri bir otobüse doldurur, Beyazıt'taki üniversite merkez binasının büyük bir amfisinde onlarla uygulamalı bir ders verirdi. Aslında bir psikiyatri dersi değil, doktorla hastalarının karşılıklı şov yaptıkları güldürücü olduğu kadar da yüksek kaliteli bir eğlence programıydı bu. Yalnız tıplılar değil, bütün öteki fakültelerin öğrencileri o amfiye üşüşürdü bu gösteriyi seyredebilmek için. Yanılmıyorsam 5 gün süren bu Marsilya-İstanbul yolculuğu sırasında Masar Osman beni görür görmez gözlerini bana dikti. Genç bir kadına ilgi duyan yaşlıca bir adamın bakışı değildi bu. Beni inceden inceye inceliyor, bir şeyler anlamaya çalışıyordu sanki. Tamam, hapı yuttum diye düşündüm. Kendimi pek normal ve dengeli sanırım ama bu deli doktoru gizli ruhsal hastalığımı anladı. Şimdi kesin teşhis koymak için beni gözden kaçırmıyor. Yolculuğun son günü meslektaşım Vahit Turhan ile briç oynamakta olan Masar Osman beni görünce elindeki kartları bıraktı, gözlerini gene bana dikti. Sonra Vahit'in kulağına bir şeyler fısıldadı. Eyvah, teşhisi koydu sonunda diye düşündüm. Derken Vahit gel diye işaret etti bana. Çok ezik büzük bir halde yanlarına gittim. Kızım dedi Masar Osman, bunca yıllık deli doktorunu az kalsın deli ediyordun. Bakıyorum Haydarpaşa'da yakından tanıdığım 30 yıl önce ölen bir gençlik arkadaşım hanım kılığına girmiş etrafta dolanıyor. O arkadaşımın kim olduğunu ancak şimdi hatırladım. Tahsin Nahit'in nesi olduğunu sordum Vahit Bey'e. Ne gariptir ki delikanlı babam üstüne bazı bilgiyi bu konuda çok az konuşan ailemden değil, uzaktan tanıdığım Salah Birsel'in kitaplarından elde ettim. Bu usta dil cambazı eski İstanbul'u en canlı biçimde anlatan birbirinden ilginç kitaplar yazdı. Babamın adı da sık sık geçer o kitaplarda. İstanbul'un gizli tarihinde Salah Birsel şöyle der. Tahsin Nahit ikide bir de karşımıza çıktığına ve daha da çıkacağına göre burada bizim ışıldağımızı az biraz üstünde tutmamız gerekir. Şairimiz bıkmaz yorulmaz bir edebiyat tiryakisidir. Bundan sonra babamın başta Tevfik Fikret olmak üzere bütün Türk şairlerini ve Verlaine, Baudelaire gibi bazı Fransız şairlerinin birçok şiirini ezbere bildiğini söyler. Babam çoğu şiirsever gibi hoşlandığı dizeleri defterlere kopya ederdi. Bir kısmı elime geçen bu defterlerden onun şiir sevdasının divan edebiyatından tutun da 19. yüzyıl Fransız şiirine kadar geniş bir alanı kapsadığı anlaşılıyor. Salah Birsel'e göre Tahsin Nahit Fransızların vers libre dedikleri o patlak gözlü şiiri ilk deneyenlerdendir. Kişiliği içinde yumuşak başlı, gülbe şeker, insansever. Bir özelliği de alçak gönüllü olmasıdır der. Bu babamı tanıyanların söylediklerine tamamıyla uygun. Salah Birsel'e göre şiirleri pek zingirdektir. Pehpeh çekmeye de bayılır. Gerçi zingirdeki sözlüklerde bulamazsınız ama yazarın ne demek istediğini anlıyorum. Çabuk sinirlenir, sinirlenince meydan okur demek istiyordur herhalde. Salah Birsel, Sanat Olayı dergisinin Kasım 1981 sayısında Ey Dizim, Ey Bacağım adlı yazısında delikanlı babamın şehlalığına değinerek Tahsin Nahit şaşı bakar, şaşı değil biraz karışık bakanlardanmış ama bu insana dostluk duygusu boca eder dedikten sonra onun spor merakına değinir. Bu merak çok uzun yaşadığı için benim de tanıdığım dayısı Faik Bey'den gelmiştir belki de. Anımsadığım kadarıyla Üst İtman ya da Üstün İtman gibi komik bir soyadı olan büyük dayım, jimnastiği Türkiye'ye ilk getirenlerdenmiş. Öğretmenlik ettiği Galatasaray Lisesi'nde onun adını taşıyan bir spor salonu varmış. 80 yaşındayken elime bir toplu iğne verirdi. Sonra atlet vanilasını çıkarıp bir Yunan heykeli kadar biçimli gövdesini göstererek batır iğneyi diye emrederdi bana. Ama ne kadar basarsam basayım iğne o heykelin pazularına giremezdi. Babaannemin öteki kardeşi Arifi Bey bu sporcu Faik Bey'den çok daha ilginçti. Salah Birsel bıyığını tıraş eden ilk Türk diye söz eder ondan. Ama Arifi Bey'in bundan çok daha çarpıcı bir özelliği vardı. Bu son derece yakışıklı delikanlı daha 20 yaşındayken kadınlardan ve her türlü dünyevi hazlardan kaçmış resmen Katolik olmuştu. Fransa'da manastırlara sığınıp orada 40 yıl bir keşiş gibi yaşamıştı. Bu arada bir anti-Koran yani Kur'an'a karşı kalın bir kitap da yazdığı halde Papazlar onu kutsal Katolik kilisesinin bir rahibi, bir pere yapmaya yanaşmamışlar, ancak freyla yani manastırda hizmet eden bir keşiş olabilmişti. İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler manastırının bulunduğu yeri işgal edince Arifi Bey memlekete geri dönmüş, kardeşi Ethem Bey'in ailesiyle birlikte Kıbrıslı yalısında oturmuştu. Ben bebekken Fransa'ya kaçtığı için Katolik büyük dayımı ancak o zaman tanımıştım. Kor gibi yanan kara gözleri, omuzuna kadar inen ak saçlarıyla yaşlılığında bile son derece yakışıklıydı. Arifi dayımın Katolikliği aile içinde her zaman bir şaka konusuydu. Ama ne gariptir ki adamcağız ölünce hepimizi bir telaşa aldı. Ne yapıp yapıp onu bir kilisede Katolik bir törenle toprağa vermek istedik ve bunu başarabildik de. Salah Birsel, Tahsin Nahit'in çok iyi yüzdüğünü ve futbol oynamaktan çok hoşlandığını söyler. Onun Galatasaray'ın ilk futbol takımında oynadığını, hatta kulübün müzesinde adını taşıyan bir madalya olduğunu duymuştum. Salah Birsel, babamın bisikletçi olarak marifetlerinden de söz eder. Bisiklet üstündeyken ellerini bırakmaya, bisikleti hoplatıp zıplatmaya ya da hendekler atlatmaya pek bayıldığını belirttikten sonra benim de birçok kişiden duyduğum bir olayı anlatır. O sıralarda Beyoğlu'nda yabancı bir sirkte çalışan bir bisiklet cambazı gelmiş. Cambaz kocaman bir fıçının içinde marifetlerini gösteriyormuş. Dikey bir duvarda yatay olarak fırıl fırıl dönüyormuş. Ama bisikletinin bunları yapmaya uygun özel ve gizli bir yapısı varmış. Bunu bilmeyen delikanlı babam kendisinin de aynı şeyi yapabileceğini söylemiş ve sıradan bir bisikletle bu marifeti de yapmış da. Salah Birsel bisikletlere taklalar attırır demekle yetiniyor ama başkalarından duyduğuma göre bir ayağını seleye, ötekini gidona koyup bir süre ayakta durarak gidebilirmiş. Ne var ki bütün bu bedensel marifetleri delikanlı babamın gencecik ölmesini engelleyemedi. Anneme birçok kişi talip olmuş ama onları reddetmiş. Bir aşk evliliği yapmıştı babamla. Evlilikler hep aileler tarafından ayarlandığı için bir genç kadınla bir genç erkeğin birbirlerini kendileri tanıyarak evlenmek istemeleri o günlerde bir hayli anormal bir durumdu herhalde. Bu yüzden iki ailenin birleşmesinde hiçbir engel bulunmamasına karşın anne tarafımda, baba tarafımda şaşkına dönmüşler, kuşkulara düşmüşler, bu evlenmeye hemen izin vermemişler. O arada Şefika evin Rum hizmetçisinin giysilerini giyer, Büyükada'nın Aşıklar Yolu'nda, çamlar arasındaki patikaya Aşıklar Yolu adını babam vermiş zaten, geceleri gizlice buluşurmuş Tahsin Nahit ile. Ailelerini yola getirip evlenmişler sonunda. Ama babam yaşasaydı annemle beraber kalırlar mıydı yoksa boşanırlar mıydı diye düşündüğüm olur. Çünkü duyduğuma göre delikanlı babam biraz çapkınmış ama avlayan çapkınlardan değil avlanan çapkınlardanmış. Yani bir kadın ona göz koyunca kolayca teslim olurmuş. Bu yüzden annemi birçok kez aldatmış. Şefika bunu doğruladı daha sonraları. Çocukluktan yeni çıkmıştım. Dostoyevski'nin Budalası'nı ilk kez okuyordum. Kitabın sonunda Prens Mushkin ile Rogojin, Nastasya Filipova'nın ölüsünün başında buluştukları o müthiş sahneyi okuduktan sonra kendimden geçmiş bir halde anneme koştum. Annem çok serin kanlı bir biçimde, "Kızım bunlar beni o kadar etkilemez çünkü bu tür sahneleri kendim yaşadım." dedi. Ve bir hayli trajik bir öykü anlattı. Ağır bir verem geçiren annem beni doğurduktan bir ay sonra İsviçre'de Leysin'de bir sanatoryuma gitmiş. Orada 2 yıl kalmıştı. Bu arada babam annemin bir uzak akrabasıyla ilişki kurup boşanıp onunla evleneceğini söylemiş. Ama annem geri dönünce vazgeçmiş bundan. O genç kız da göğsüne bir kurşun sıkarak kendini öldürmek istemiş. Ağır yaralanmış ama ölmemiş. Annem ayrıca hoşlanmadığı bu uzak akrabasının hemen imdadına koşmuş. Günlerce ona bakmış. Kız iyileşmiş, akıllı uslu bir evlilik yapmış. Sonra da pek fazla görüşmemişler. Şefika bana bunu anlattıktan 1-2 yıl sonra tanımadığım bir kadınla karşılaştık yolda. Kadın annemi görünce çok telaşlandı, çok duygulandı. Şefikacığım nasılsın diye annemin ellerine sarıldı. Şefika beni göstererek işte Tahsin'in kızı dedi. Kadın bana bir baktı, yüzü bembeyaz kesildi. Bir tek şey söylemeden hızla uzaklaştı yanımızdan. Ölen babama ne kadar çok benzediğimi bir kez daha anladım o zaman. Üvey babam Falih Rıfkı sayesinde babamın yokluğunu hiç hissetmedim. O sırada pek para kazanamadığı için evimize iç üvey geldiğinde Yanında getirdiği tek şey benim için aldığı oyuncaklarla dolu küçük bir sandıktı. Büyüdükten sonra o sandığın atılmasına uzun zaman gönlüm razı olmadı. Falih Rıfkı'nın üvey baba olarak tek kusuru beni fazlasıyla şımartmasıydı belki. Kardeşim Halil doğduktan sonra da ben her zaman ön plandaydım. Halil 7, ben de 14 yaşındayken ona babalarımızın durumunu bildirmeye karar verdik. Annemle ben gerekli açıklamaları yaptık. Halil öz babamın salonda duran fotoğrafını göstererek ''Şu Tahsin Nahit Bey Mina'nın babası değil mi?'' diye sordu. ''Evet'' dedik. ''Peki benim babam Falih Rıfkı Bey onun babası değil mi?'' diye sordu. Buna da ''Evet'' dedik. Ama Halil'in üçüncü sorusunda işler karıştı. ''Peki Tahsin Nahit Bey benim nem oluyor?'' diye sordu. ''Senin hiçbir şeyin olmuyor çünkü sen o zaman doğmamıştın bile'' dedik. Bunun üzerine Halil kendini yerlere attı, ağlamaya, tepinmeye başladı. ''Mina'nın neden iki babası var da benim bir tek babam var?'' diye bağırarak korkunç bir kıskançlık nöbeti geçirdi. Kardeşime ''Tahsin Nahit Bey senin de baban'' demekten başka çare yoktu. Eve bir konuk gelince kardeşim babamın fotoğrafını gösterir, ''İşte benim öteki babam Tahsin Nahit Bey'' diye övünürdü. Aramızda 7-8 yaş fark olduğu için ben, kardeşimin ablası değil küçük bir annesiydim aslında. Çok daha sonraları asistanı olduğum halde Edip, ''Seni ilk görüşüm asla unutamam'' demişti. Bir de baktım çok ufak tefek, çok sıska bir kız çocuğu, zor taşıyabildiği çok iri bir bebeği kucağına almış. ''Size kardeşimi göstermek istiyorum'' diyerek yaşından büyük bir sevgi içinde sendeleye sendeleye bana doğru ilerliyor. Gerçekten de anne bir kardeşim Halil'e çok büyük bir sevgi duydum her zaman. O benim ilk oğlumdu. Üvey babam Falih Rıfkı, Cumhuriyet ideallerine tam anlamıyla inanmış bir Kemalist olarak başladı meslek hayatına. Yazılarından ötürü İstanbul hükümeti onu hapsetmişti. Beni görmek istediği için Bekir Ağa koğuşuna annemle gittiğimizi hayal meyal hatırlıyorum. Falih Rıfkı'yı demir parmaklıkların arkasında görünce ben babamı istiyorum diye acı acı ağlamaya başlamışım. Üvey babamın da gözleri yaşarmış. Bu durum öteki siyasal mahkumları da öyle duygulandırmış ki daha sonraları çok sevdiğim meslektaşım Macit Gökberk'in babası Şükrü Naili Paşa ''Ah ne kadar da benziyor babasına'' deyip dururmuş. Oysa ben kara saçlı, kara gözlü, esmer bir çocuk, Falih Rıfkı sapsarı saçlı, mavi gözlü bir genç adam. Üvey babam biraz içkili olunca beni gece yarısı uyandırır, bir masal anlatırdı. Küçük çocuklara uyuduktan sonra değil, uyumadan önce masal anlatılır. Ama beni uyandırmasına kızmazdım. Masalın hep aynı masal olmasına da aldırmazdım. Üvey babam yüzerken kocaman bir balığın onu yuttuğunu, o balığın karnında nerelere gittiğini, neler gördüğünü filan anlatırdı.